Ayrım 11.
Sayfa 117. Başı o kadar yakındı ki başıma, nefesi yüzümde geziniyordu. İçimi çektim hiç düşünmeden. Soluğu ciğerlerime kadar gitti. Orada kalsın istedim. Nefes vermedim. Gözlerimi kapatmıştım. Ciğerlerimin belki de ruhumun damla damla dağlandığını hissediyordum. O sırada yanağımda nemli bir yaprağın temasını duydum. Baktım. Karanlığın içinde yalnız gözleri parlamakta. Ürkmüş gibiydi. Fırlayıp kalktı yerinden. Bir şey söylemeden yürüdü. Elim yanağımda kala kaldım. Beni öptü. Mehmet Ali beni öptü. Gürültü öyle fazlaydı ki dedem uyanacak sandım. Ne gürültüsüydü? Şimdi bile düşünüp cevap bulamam. Sırtımı kapıya dayamış, onun yürüyüp gittiği yola bakıyordum. Canavar gibi güçlü, serçe gibi acizdim. Duygularımı anlama yeteneğim kaybolmuştu. Yalnız arkasından koşup elini tutmak istediğimi hatırlıyorum. Belki bu yüzden öyle mıhlanır gibi oturmuştum merdivene. Kımıldayamıyordum. Peki şimdi ne olacak? Soru değil, büyücü bilmecesi ki gerçekten çözebilemem. Yanağım cayır cayır yanmakta. Dudaklarının izi kaldı mutlak. Mümkün mü? Hayır, olamaz. Mümkün değildir fakat dedem anlayabilir. Onun gözlerinden bir şey kaçmaz. Sırları hemen kavrar. Ne olur anlarsa? Şimdi diyorum ki Mehmet Ali'yi bunca sevmeseydim, artık kötü bir kız oldum diye kendimi fena halde küçümser, utanırdım. Halbuki utanmak ne kelime. Basamağa oturmuş, gözlerim gittiği yolda, kulaklarım o garip gürültüde beklerken sadece mutluluğumu haykırmak geldi içimden. Tariflere sığmaz sevinç, heyecan, korku, o an yaşadığım bu üç duyguyu tek tek damarlarımı ve sinirlerimi ayırarak seçmek mümkün. Dedem öğrenebilir, bütün köy öğrenebilir, bütün dünyada. Varsın işitsinler ki Mehmet Ali İla'yı öpmüştür. İçimden tekrarlıyorum şu cümleyi. Biz sevdalıyız birbirimize. Yanağımda hala yanan yer, sevgisinin mührüdür. Kuşça canım, öyle hafif, kalkıp girdim içeri. Merdivenlerden uçtum. Başım dik, duysun, işitsin dünya. Sevdalıyız birbirimize. Şu sevdada, şu sevda ile halledilmeyecek dava olur mu? Kalır mı, bekler mi? Irmak akışı yürür. Gider, güneşin yedi rengiyle, yedi defa parıldar. Yedi yüzüdür bu sevdamızın. Şu yedi yüze hangi dava dayanır? Irmak akışı yürür, su toprağa karışır. Bereket, bereket, bereket. Duysun, işitsin dedem ve bütün dünya. Özlenen zaten bu sevda değil midir? Bereketimiz kainatı saracak, ısıtacak. Artık dava yok. Annem sermiş yatağımı, elbiselerimi çıkarmak lüzumunu duymadan yattım. Gece uzun, gece hoş. Her dakikasını bir ayrı sevdim. Çünkü yalnız onu düşündüm. Her anı onunla paylaştım. Yeşil benekli kahverengi gözleri odanın içinde gezindi. Bakışlarım onu takip ederken boynum büküldü. Varlığım damla damla eriyip yok oldu. Gözleri çekip götürdü beni ve ben ilk defa bu gece annemi anladım. Dedemin öksürüklerini uzak uzak duydum. Bu ses gecelerimi böler ve korktuğum sual yüreğimi tırmalardı. Ya dedem ölürse? Oysa ben artık ölümü bile seviyorum. Korkacak ne var? Süleyman Gavazov esmer bir adam. İp gibi ince uzun. Kafası da uygun bedenine. Sanki tam olurken tepesinden çekip uzatmış biri. Olgunluk yarım kalmış, uzama tamamlanmamış. Dar ve çıkık alnının hemen altında küçük kara, pırıl pırıl gözler. Yanakları çökebildiği kadar içeri girmiş. Burnu yüzüne biçim vereceği yerde yalnız koku alma görevini yapsın diye sonradan dikkatsizce konmuş. İki delikli bir kemik parçası. Adını duymuşluğum yoktur. Bizim köye ilk defa geldiği için iyice tetkik ettim. Konuştuğu kürsünün tam karşısına bir tabure çekip oturmuştum. Ayak ayak üstüne atıp dirseklerimi dizime dayamış, yüzümü avuçlarımın içine almıştım. Bütün dikkatim onun fıldır fıldır dönen gözlerine yoğunlaşmıştı. Kirpiklerinin her hareketini, bakışlarının döndüğü her köşe bucağı yakaladım. Bize Razgrad'daki hıyanet ocağını anlattı. Bu karşı devrim yuvası her köyde bir teşkilat kurma gayretindeymiş. kapitalist, gerici, burjuva, NATO paktı üyesi Türkiye'yi sözde hür bir memleket gibi gösterip bölücülük yapmışlar. Bu hareketler hür sosyalist Bulgar Cumhuriyeti'ne ihanetmiş. Mırıl mırıl konuşan Süleyman Gavazov arada sırada heyecanlanıyor, ince uzun parmaklı büyük esmer elini kara bir yumruk yapıp kürsüye indiriyordu. Şunu hepiniz aklınıza koyun ki Birleşmiş Milletler'e müracaat edip azınlık haklarının korunmasını isteyen bu hainler, bu rejim düşmanı karşı devrimciler, bu gericiler, bu kapitalist Türkiye ajanları sosyalizme ihanet ve casusluk suçlarından yargılanıp hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Böylece koca bir bardak suyu da lıkır lıkır içip midesine indirdikten sonra tekrar mırıl mırıl konuşmasına devam ediyordu. Bakın yoldaşlar, okullarda Türkçe veya Bulgarca okunmuş ne fark eder? Bizler bir bütün olarak sosyalizmin hizmetindeyiz. Şurada burada Türkçe yerine Bulgarca konuşma mecburiyeti var diye hemen akla bölücülük mü gelmeli, ihanet mi gelmeli? Bütün birbirini anlamalı. Tek dil Bulgarcadır. Niçin ille Türkçe'de diye bütünün içine bölücülük kundağı sokulmak istenir? İşte Razgrad ihanet ocağı böyle böyle sapık fikirlerden hareket etti. İşte o ocağın bütün üyelerinin başlarına ne geldi biliyorsunuz. Her türlü sapık ve bölücü fikirden koruyun kendinizi. Çalışın. Parti sizden çalışma bekliyor. O kadar. Düşünmenize gerek yok. Çünkü sizin için düşünenler var. Parti sizin için en iyi olanı seçecektir. Türkçe veya Bulgarca konuşmak değildir mesele. Tek lisanla anlaşıp çalışmaktır. Peki Bulgarca yerine sadece Türkçe konuşulsa, madem mesele tek lisanmış? Biliyorsunuz, 3 yıldır Türk okullarını kapatıp çocuklarınızın tahsillerini Bulgarca yapmalarını sağladık. Niçin mi? Parti sizi düşündüğü için. Çünkü Türkçe okuyan çocuklar lise ve üniversite tahsillerinde başarılı olamıyorlardı. Mekteplerden köye tarım işçiliğine dönüyorlardı. Halbuki sizlerin çocuklarının da okuyup yarının doktorları, mühendisleri, öğretmenleri olması mümkün. O halde tek dil Bulgarcadır yoldaşlar. Adamda asla inanmadığı bir fikri başkalarına telkin etmenin güçlüğünü çeker gibi bir hal mi var? Yoksa ben mi öyle görmek istiyorum? İç konuşmamı sürdürüyorum. Bulgarcayı ne kadar iyi bilsek de üniversite kapıları bizlere kapalı. Bilhassa bu son yıllarda yoldaş Gavazov, bunu biliyorsun. Yani Türkçenin yasaklanması ile üniversiteye kabul arasında bir alaka yok. İşki senin gibi göze girmiş bir partilinin kızı veya kısrağı olalım. Partinin Türk halkına yaptığı iyilikleri görmemek, bunları görmezden gelmek, nankörlük değil, ihanettir yoldaşlar, ihanet. Söyleyin, bu köyde herkesin para kazandığı bir işi gücü yok mu? Söyleyin, cevap verin. Var var sesleri. Sıkıysa olmasın diyorum. İdarenizde her kişi yalnız sizin istediğiniz, sizin tayin ettiğiniz işte çalışmaya, sizin tayin ettiğiniz miktarda para almaya, sizin istediğiniz gibi yaşamaya mecburdur. Düşüncelerimizi tayin edemiyordunuz. Her ne kadar beyinlerimize sahip olup onlara yön vermeyi istediyseniz de beceremediniz. O halde yeni formül ha? Siz düşünmeyin, sizin için düşünen bir parti var. Elhak, düşünmektedir bizi. Türk-Bulgar ayrılığı da ne demek? Sosyalizmin eşitlik ilkesi altında, burada herkes hür ve eşittir. Soruyorum sizlere, Türkler tarım işlerinde, yol işlerinde, maden işlerinde çalışıyorlar da Bulgarlar çalışmıyorlar mı? Çalışıyorlar, çalışıyorlar sesleri. Yalnız onlar, işçi başı, amele başı, idareci, sorumlu kişi, yetkili memur, manga başı olmaktalar. Toprakta, yolda, madende adı işçi olan ise yalnız Türklerdir. Bulgar başına yahut kıçına bir unvan eklemeden işçi olursa, aldığı yevmiye Türk'ten fazladır. Bunu bilmez misin yoldaş Gavazov? Biz biliriz. O halde Türkler azınlık değildir ki, azınlık hakkı istemeye hakları olsun. Burada Bulgaristan vatandaşı olmayan var mı? Yoktur, yoktur sesleri. O halde Razgrad'daki şu gerici bölücülük ocağı üyelerinin her biri için ben Razgrad İl Parti Sekreteri olarak idam talep edeceğim. Esen rüzgar buz kesti ki uçan sinekler bile dondu. Çıt yoktu meydanda. Adam bir bardak su daha içti. Şu sessizlik ve durgunluk anında onun hareket halinde olması tuhafıma gidiyor. Sanki bizim dünyamıza ansızın düşüveren çok garip bir yaratıktır Gavazov. Konuşmaya başlıyor. Hayretle dudaklarının kıpırdayışını seyrediyorum. Şu hareket bile yabancıdır. Sesi görülmemiş bir hayvanın homurtusu. Sizler hoşça kalın. Hür sosyalist ülkenin şerefli emekçileri olarak çalışmanıza devam edin. Ben gidiyorum. Önümde aydınlatılması lazım gelen yüzlerce köyün listesi var. Hepsine teker teker ulaşmam lazım. Hoşça kalın sizler ey sosyalizmin emekçileri. Yaşasın Bulgaristan. Yaşasın bizleri iki defa esaretten kurtaran Rusya. Yaşasın komünizm. Hemen arkasında bekleyen bizim köyün parti sekreteri Veselinov işaret ediyor. Büyü çözülüyor, hareket geri geliyor ve köylü bağırıyor. Yaşasın! O sırada elimi kaldırdım. Bugün sual yok dedi Veselinov. Yoldaş Gavazov'un hemen hareket etmesi lazım. Fakat ben yürüyüp adamın yanına varmıştım bile, kendimi takdim ettim. Yoldaş Gavazov, ben İlay Eminov'a, ortaokul 3. sınıf öğrencisi ve şerefli bir komsomolum. Adam ister istemez durdu. Konuşması müddetince onu ne kadar dikkatli dinlediğimin farkında olmalıydı. Söyle yoldaş komsomol, söyle bakayım dedi. Yoldaş, önümüzdeki büyük bayram için bir piyes hazırlamaktayız. Kolektifte oynanacak ve bütün köylü seyredecek. Çok mükemmel yoldaş komsomol. Kolektif idarecilerinizi tarafımdan tebrik et. Bu oyunun sosyalist gerçekler açısından ve sosyalist gerçekler doğrultusunda yazılmasına uygun bulmaktayız. Hemen yürümek için adeta yan dönerek sözlerimi dinleyen Gavazov ani bir hareketle bana döndü. Küçük gözlerinde toplu iğne başı dikkat pırıltıları uçuştu. Sordu. Başka ne yazabilirsin ki yoldaş Eminov'a? Demek ismime dikkat etmişsin uzun kara adam. Şu bahsettiğiniz olayı piyes haline getireceğim. Bu yüzden daha çok bilgiye ihtiyacım var. Sorabilir miyim? Sor. Razgrad Hıyanet Ocağı gayesinde başarılı olmuş diğer köylerde de teşkilat kurmuş mudur? Halk çevremize derlenmişti. Arkadaşlardan birkaçı en önde. Ahmet ağabey atıldı. Sosyalist gerçekleri seyretmek isteriz oyunda. Olduğu gibi yaz yoldaş. Şerife abla cezbeye tutulmuş gibi haykırdı. Hainlerin cezalandırıldıklarını seyretmek isteriz oyunda. Dinle, öğren yaz. Yaz ki biz de öğrenelim. İşte halkın istediği bu Gavazov yoldaş. Öğrenmek, bana yardım edin. Sorularıma cevap verip beni aydınlatın ki ben de onları aydınlatayım. Heyecanla büyük laflar etmiştim. Haddimi aştım mı gibilerden duraladım. Adam lafı kapmak için fırsat bildi. Eğer iddia ettiğin gibi iyi bir komsomolsan, ancak parti isteklerinin, halkın isteği olduğunu bilirsin yoldaş Eminov'a. Parti sizleri aydınlatmak üzere beni görevlendirdi. Görevimi yaptım, bir eksiğimi göremiyorum. Sözlerimin ışığında piyesini yazabilirsin. Ancak heyecanına karşı şunu ilave edeyim ki, bütün gizli kuruluşlar tek tek meydana çıkacak ve üyeleri idam talebiyle yargılanacaktır. Bu hususta hiçbir tereddüdünüz olmasın. Haklısın yoldaş, bu konuda hiçbir kuşkumuz yok. Ancak benim öğrenmek istediğim, gizli kuruluşları meydana çıkarmak için uygulanan yöntemdir. Çünkü piyesimde bu kuruluşlar teker teker meydana çıkacak, hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Adamın gözleri tekrar üzerimde. Tepemden ayağıma bir bakış, dikkatli inceleme. Ne gördü? Alabildiğine saf bir genç kızın yüzü, merakla irileşmiş gözler, yara açık budala bir ağız. Benden kayan bakışları Stefan'ı buldu. Onun hafifçe başını sallayıp müsbet hükmünü verdiğini gördüm. Nihayet Gavazov, ''Bu gibi yöntemler açıklanmaz komsomol'' dedi. ''Sebebini anlayamıyor musun?'' Oh dedim, haklısınız Gavazov yoldaş, düşünemedim. Fakat ben hayal edip sosyalist yöntemin hainleri yakalamaktaki başarısını gözler önüne sereceğim mutlaka. Çünkü bir komsomol olarak önemli görevlerimden biri sosyalizmin başarısını sergilemektir. Sol yumruğum adamın zaten pek küçük gözlerine inecek gibi önüne dikilmişti. Rıza ağabey hakkında en küçük bir bilgi edinememiş olmanın üzüntüsünü taşımasam, soytarılığımı sürdürür, belki kürsüye çıkar, şiir bile okurdum. Yalnızca adamı saygıyla selamlayıp kalabalığın arasına karıştım. Bir el kolumu yakaladı. Ahmet ağabeymiş. Oyununu merakla bekliyoruz İlay dedi. Yürüdük. Fısıldadı. Stefan'ı oyalayıp kolektife 2 saat falan gecikmesini sağlayabilir misin? Canımın tek istediği Mehmet Ali ile beraber olup ırmak kıyısına gitmekti. Fakat çaresiz başımı salladım. 2 saat. Evet, o kadar yeter. Başımı sallayıp döndüm. Tekrar kürsünün yanına gittim. Kalabalığın arasında şöyle bir seçmiştim Mehmet Ali'yi. Şimdi Kavazov'un yanındaydı. Babasıyla beraber. Bakıştık. Gülümsedi. Gözlerinde bir küçümseme mi sezdim, yoksa benimsin diyen bir sahiplenme mi? Karar veremedim. Ben de gülümsedim. İçlerindeki teslimiyeti fark etmesin diye bakışlarımı kaçırdım ondan. Stefan'a yaklaştım, sordum. Kavazov'u geçirebilir miyim? Duraladı. Kaşları çatılır gibi oldu. Hemen ilave ettim. Seninle beraber. Peki İlay, ancak sual sorma. Peki, nasıl istersen öyle olur. Şimdi biz binaya gireceğiz. Özel talimatları olacak. Ziyanı yok, dışarıda beklerim. Bahçede bekle. Süleyman Kavazov, çevresinde görevliler grubundan bir halka ile hızlı hızlı belediye binasına doğru yürüyordu. Stefan hızlanıp onlara yetişti. Halka içinde layık olduğu yere aldı. Neden 2 saat oyalanması lazım bu adamın? Zaten Kavazov'un gitmesi alır onca vakti. Ne yapacaklar kolektifte? Yoksa Rıza ağabey döndü mü yine? Böyle düşünüyordum. Bir taraftan da Mehmet Ali'nin babasının yanından ayrılıp bana gelmesini bekliyordum. Baktım ayrılmıyorlar. Ben yürüdüm. Nereye gidiyorsun? Dönüp bakmama hacet yok. Onun sesi. Belediye bahçesine Kavazov'u geçireceğim. Neden yapıştın adamın yakasına? Bu ses değişik. John Ahmet'inki. Baktım adam oğlunun hemen arkasında. Mehmet Ali'yi kırmamak için ağzıma gelen ters sözü yutkundum. Oğlunu işaret edip gözlerimle ikimiz yazacağız oyunu dedim. İkimiz adına yapıştım adamın yakasına. Duyduğuna inanamazmış. Bir taraftan da gülmesini zor tutar gibi eğilip bir elini kulağının arkasına götürdü. Öbür eliyle şiş göbeğini yokluyordu. Sordu. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız bakayım? Beraber piyes yazacağız baba. Görev bu. Yoldaş Karova istedi. Siz mi piyes yazacaksınız? Gülerim ben buna be. Siz anca oynarsınız, oynar. Ama beni ne alakadar eder? Babası düşünsün. Oğul benim, kız onların. Beni ne alakadar eder be? Cevap vermeme meydan kalmadan Mehmet Ali patladı. Baba çek git işine. John Ahmet göbeğini okşayıp bir kez daha baş salladı. Aferin size deyip kendinden hiç beklenmeyen bir hızla uzaklaştı. Üzerimize çöken yapışkan havayı dağıtmak için elimde olmadan silkindim. Mehmet Ali gördü. Babasının sözlerini ciddiye almamamı, adamın beni sevdiğini falan söyledi. John Ahmet sadece meraklı biriymiş. Meraklı o kadar. Allah Allah dedim. Onu ne anlatıyorsun bana? Eskiden beri bizi gözlediğini bilmiyor muyuz sanki? Canım aslında bizi değil, beni gözlüyor. Onu demek istedim. Oysa üzerimde John Ahmet'in bakışlarından kalan bir yapışıklık vardı hala. Vücudumda sümüklü böcek gezinmiş gibi bir duygu. Bunu Mehmet Ali'ye söylemedim. Babasını hiç sevmemesine rağmen aleyhinde tek lafa tahammülü yoktur, bilirim. Pekala, ondan başka kimsesi yok. Fakat ben ne oluyorum? Artık silinmeli John Ahmet. Belki zamanla. Hayır, hemen. Ne zavallı bir kararmış benimki. Yaşayan bir adamın damarlarından kanı, kemiklerinden iliği söküp alabilir misin? O zaman imkansızlıklara aklım ermez. Erse bile kabul edemezdim ki. Dönüp Mehmet Ali'ye ciddi ciddi, ''Bana bak'' dedim. ''Ona gözlenmekten hoşlanmadığımı, öyle yapmamasını söyle.'' ''Bırak şimdi onu, sana sordum ben. Nereye gidiyorsun?'' ''Babasını aramızdan çıkarıyor. Benim bırakmamı istiyor fakat kendi bırakmaya niyetli değil.'' Soğuk soğuk cevap verdim. ''Belediyenin bahçesine Kavazov'u geçireceğim, anladın mı?'' ''Neden geçireceksin onu? Böyle bir talimat yok.'' ''Talimat yok, benim içimden geldi.'' Suallerinin gerçek anlamı neydi? Kavazov'a açıklarken duymadın mı? Gizli kapaklı bir şey sormadım. Sanırım adamdan bir şeyler öğrenmek istedin, ağzını aradın. Bir an Razgrad'dakilerle ilgin olabileceğini düşündüm. Sonra bunun imkansızlığını anladım. Bir akraban bile yok orada, yoksa var mı? Hayır, akrabam yok. Benden bir şey saklamadığına emin misin? Değilim. O halde anlat İlay. Anlatman lazım, anlıyor musun? Lütfen susar mısın? Razgrad'dakilerle ilgi ha? Aman Mehmet Ali'nin aklına gelen şey, Kavazov'un aklına gelmez olur mu? Ne kadar tedbirsizlik ettim. Şu susak ağızlı kız. Eh Kemal Efendi, haklısın. Ben susmayacağım. Sen ise cevap vereceksin haydi. Ses çıkarmıyorum. Hızlı hızlı yürüyorum. Bir gece evvelin büyüsü çözülmekte midir nedir? John Ahmet'in bakışları, iğnelemeleri. Hayır, onlar tesir edemez. Bir değil, milyon John Ahmet kayar gider. Fakat Mehmet Ali'nin varlığının tek hakimi edasıyla sordukları, o tavrı, haklı değil midir, sahibindir, efendindir. Öyle ince ki batan iğneler, can acıtır, kan çıkarmaz. Hayır, bin kere hayır. Tek hakim, tek sahip, tek efendi sevdamızdır. O tarafların birine imtiyaz tanımaz. Bunlar benim düşüncelerim. Acaba o sevgimiz üzerine düşündü mü hiç? Ve aklımın her şeyden çok Ahmet ağabeyin oyalama isteğine takılması derken karar verişim. Gavazovköy'den ayrıldıktan sonra 2 saat öyle demek istedi. Keşke geberseler Gavazov'u, keşke. İlay lütfen cevap ver canım, söyledim sana. Başına bir iş gelmesine dayanamam dedim. Saklama benden. İşte bu ses, bu tavır başka. Anında içim eziliyor. Onu hemen bir kenara çekip her şeyi anlatmamak için güç tutuyorum kendimi. Sevilen insandan bir şey gizlemek işkencedir. Ona akıp gitmek isteyen varlığımı yakalayıp bir yerlerde ağır ağır. Biliyorsun ki Mehmet Ali komsomol olarak parlamayı, liseye gitme hakkı elde etmeyi ve tıp fakültesine kabul edilmemi istiyorum. Önüme çıkan her fırsattan yararlanmam lazım. Şu oyunda bir fırsat benim için. Evet haklısın, olabilir. Nihayet davranışlarımda kendim için bir faydayı gören Mehmet Ali sormaktan vazgeçiyor. Aklı yatmıştır artık. Belediyenin bahçesine beraber girdik. Postahane tarafına yürüdük, çınarın altına oturduk. Ona git Stefan'ı bekliyorum diyemem. İrademi aşar. Büyük, oldukça bakımlı bir bahçe bu. Sonbaharın son gülleri dikenli dallar üstünde can çekişmekte. Yaprak yaprak gidiyor canları. Yine irkiliyorum. Yine zaman zaman olduğu gibi her güzelin ardında pusuda bekleyen yok oluş gerçeğini görüveriyorum. Arkasından var olanın hiçliği geliyor. Gayri her şey boştur, anlamsızdır. Kör, sağır daldığım manasızlığa el uzatıp beni kurtaracak olan dedemdir. Ona sığınmaktayım. Yok oluş diye bir şey yoktur İlay. Hiçbir şey yok olmaz. Suret değiştirerek devam eder. Allah'ın düzeninde süreklilik vardır. Mutlak bilgi ve mutlak akıl olan Allah, kendi vasıflarıyla insanı süsleyerek bizim bu hakikate ulaşmamızı istedi. Senin hatan varlığınla zamanı değerlendirmen. Düşme bu yanlışa. Zamanı kavramaya çalış. Aklına sığdırabildiğin kadar ve aklını zorlayarak. Zaman içinde varlığı değerlendir. Varlık zaman içinde devam eder. Ezelden ebede. Aksi halde millet gerçeğini de kavrayamazsın. Milletimiz zaman içinde akıp giden bir varlıktır. Varoluştur. Allah'ın iradesidir. İnsan gücü değiştirebilemez. Düşme bu hataya. Kendi yaşadığın zaman parçasında, kendi bakışların çerçevesinde değerlendirme varlığı. Neden hüzünlendiğimi sordu Mehmet. Güllere bakıp yaprak yaprak dağılışlarını gördüğümü söyledim. Aklıma ölüm geldi dedim. Yok oluşa dayanamadığımı anlattım. Ve ondan dedeminkine yakın bir cevap mı umdum nedir? Mehmet Ali, ölümle iç içe yaşayışımızdan olsa gerek dedi. Mamafi, takma aklını, bizden ırak düşer ölüm. Tek sen benim dediklerimi yap. Söylemek istediği şeyi anlamazdan gelip sordum. Razgrad'takileri sahiden asarlar mı? Belki, fakat bize ne? Şu olaydan bizim için alınacak tek ders, onların yaptıkları hatalara düşmekten kendimizi korumaktır. Bana propaganda ha, gülsem mi ağlasam mı sevgili budalam benim. Aslında Ahmet'in, Hasan'ın, Hatice'nin daha bilmem kimin asılması değil benim derdim. Bütünü düşünmekteyim. Zaman içinde akıp giderken bir sivri nokta. 1876 Bulgar isyanı. O an parçasından bu yana şu topraklar üstünde yaşayan Türklerin büyük macerası. Katliamlar, köylerin tümüyle ortadan kalkışı. Kitlelerin ölümü de değil mesele. Toprak bereketli, yeni filizler boy vermede. Ancak bütün ne idi, ne oldu, nereye varacak? Mana gülünün kaç yaprağı, kralın, nazilerin ve komünistlerin darbeleriyle uçtu gitti. Maskeler değişik, kukla tek, Bulgar ve hala o kukla. Ve maddeden geçebildiğimizi bildiği için artık manaya pençe atmış. dil, din, iman. Asıl şimdi yara almaktadır bütün. Korktuğum bu.